Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 96.8 Gönül Frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, yoğun gündemli bir haftayı daha geride bıraktık. Geçen hafta Fransa ve İtalya Cumhurbaşkanları ile başlayan Avrupa Birliği Türkiye arasındaki diplomasi trafiği bu haftada Başbakan Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle devam etti. Başbakan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden memnun ayrıldığını söylemek mümkün. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ve müzakere sürecine Türkiye'nin AB liderlerine yaptığı ahde vefa hatırlatmasına destek vermesi dikkat çekiciydi. Suriye'de krize çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Cenevre 2 konferansının ikinci tur görüşmeleri pazar günü yeniden başlıyor. Muhaliflerin ardından Esed yönetimi de görüşmelere katılacağını duyurdu. Birinci turdan bir sonuç çıkmamıştı. İkinci turdan ne çıkacağı merakla bekleniyor. Yalnız umutlar bir hayli az. Haftanın sürprizi Kıbrıs'tan geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı, Rum yönetimi ile müzakereliğin devamı için hazırlanan ortak açıklama metninde uzlaşmaya varıldığını bildirmesi sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı siyasi analizlerde. Taraflar arasındaki görüşmelere hafta başında başlanacağı belirtiliyor. Haftaya damgasını vuran, belki de daha doğru bir ifadeyle insanın tüylerini ürperten görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti'nden geldi. Müslüman ve Hristiyan gruplar arasındaki çatışmalara sahne olan ve yüz binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman askerlerin linç görüntüleri kelimenin tam anlamıyla Orta Çağ vahşeti niteliğindeydi. Darbe mağduru Mısır'da darbe karşıtı gösteriler devam ediyor. Junta yönetimi de kan akıtmaya devam ediyor. Dün cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gösterilerde manzara değişmedi. Ukrayna'daki gösteriler devam ederken kaos bu kez Balkanlara sıçradı. Tuzla kentinde kamu çalışanlarının halk protestoları tüm ülkeye yayıldı. Eylemciler Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binasının giriş katını ateşe verdi. Birçok kentteki kanton hükümet binaları saldırıya uğradı. 60'ı polis, 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan eylemler haftanın öne çıkan diğer bir gelişmesiydi. Sevgili dinleyenler, haftanın öne çıkan bu gelişmelerinin detaylarına girmeyeceğiz. Bu hafta programımızda ağırlıklı olarak iki konuya odaklanacağız. İlki, her geçen gün derinleşen Suriye'deki insanlık krizi olacak. Özellikle son dönemde Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde yoğunlaşan çatışmaların sonuçlarına bakacağız. Gerek tüm Suriye'de ortaya çıkan insanlık krizinin boyutlarını, gerekse Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde neler olup bittiğini Suriye Türkmen Cephesi Meclisi Başkanı Sayın Samir Hafız Bey ile konuşacağız. Suriye'de savaşın derinleştiği noktalarda nasıl bir tablo hakim olduğunu, Türkmenlerin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Esed rejimi yerine neden IŞİD denen radikal bir örgütüyle savaşmak zorunda kaldıklarını, bu örgütün hedefinin ne olduğunu, kimlerin maşası olduğunu, Suriye'de çözümün nasıl gerçekleşebileceği konusunda Türkmenlerin öngörülerini, Suriyeli Türkmenlerin Esed sonrası Suriye ilişkin ne gibi çekinceleri olduğunu değerli konumuzla gerçekleştireceğimiz telefon bağlantısı ile öğrenmeye çalışacağız. Odaklaşacağımız ikinci konu Arap Baharı'nın önemli duraklarından biri olan Yemen olacak. Başta Suriye, Mısır ve Libya'daki gelişmelerinin biraz gerisinde kalan Yemen'de son dönemde neler olup bittiğini bölge uzmanı gazeteci Sabahattin Aslan Bey'den dinleyeceğiz. Arap Baharı'nın Yemen'e bahar getirip getirmediğini soracağız kendisine. Yemen'in geleceğini rehin alan temel faktörlerin neler olduğunu, İran ve Suudi Arabistan'ın Yemen üzerindeki bilek güreşinin Yemen'e çıkardığı faturayı da soracağız. Evet, haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelerini değerlendireceğimiz dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Dünya gündemi programımıza tekrardan hoş geldiniz. Sözü fazla uzatmadan Suriye'de insani krizin boyutlarını konuşacağımız ilk konumuza geçiyoruz. İlk olarak da Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez hazırlanan ve insanın kanını donduran raporun ayrıntılarıyla başlıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulma amacıyla hazırlanan ve çocuklara yönelik suçları tespit etme konusunda ilk olma özelliğini taşıyan rapor 1 Mart 2011 ile 15 Kasım 2013 arasındaki ihlalleri kapsıyor. Yaklaşık 3 yılı bulan savaş süresince hayatını kaybeden kişi sayısının 100 binin üzerinde olduğunu belirten raporda bu sayının 10 binden fazlasını çocukların oluşturduğu kaydedilmiş. Raporda Suriye rejimi tarafından muhaliflere destek verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan çocuklara korkunç işkence yöntemleri uygulandı ve çok sayıda çocuğun işkenceyle öldürüldüğü belirtiliyor. Rejimin yaşları 11'e kadar inen çocukları gelişigüzel gözaltına aldı, muhalif güçlere ilişkin bilgi vermeleri için işkenceye maruz bıraktığı ya da yakınlarının teslim olması için çocuklara kötü muamelelerde bulunduğu kaydediliyor. Raporda çocuklara uygulanan korkunç işkence yöntemleri arasında metal kabloyla dövme, elektrik şoku verme, el ve ayak tırnaklarının sökülmesi, cinsel şiddet, üzerlerinde sigara söndürme, uykusuz bırakma, hücreye kapatma ve ailelerine uygulanan işkenceyi çocuklara izletme gibi uygulamalar bulunuyor. Çocukların ayrıca işkence sırasında bileklerinden ya da diğer uzuvlarından duvar veya tavana asıldıkları ve bu şekilde dövüldükleri tespit edilmiş. Raporda işkenceye maruz kalan çocuklara yapılan görüşmelerde yer almış. 16 yaşındaki bir çocuk ifadesinde 14 yaşındaki arkadaşının cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğünü anlattı. Raporda yaralı olarak hükümet kontrolündeki hastanelere götürülen muhalif savaşçılar ve çocukların buradaki sivil doktorlar tarafından da işkenceye tabi tutulduğu vurgulanıyor. Yeryüzü doktorlarının hazırladığı raporda ise ülkede sağlık sisteminin ne hale geldiği gözler önüne seriliyor. Rapora göre 13 milyona yakın insan temel besin, su ve barınma imkanlarından yoksun bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ülkedeki bombardımanın yol açtığı yıkımdan en çok etkilenenlerden olan sağlık çalışanlarının %70'i ülkeyi terk etmiş durumda. Bu çalışanların 30 bini ise doktor. 469 sağlık çalışanı ise hastanede bulunuyor. Esed güçlerine ait uçaklar tarafından atılan füzeler şehirleri harabeye çevirirken yaralıların tedavi edilmesine engel olmak için hastanelerde vuruluyor. Suriye nüfusu her geçen gün ölümlerden dolayı hızlı bir şekilde azalıyor. Rejim güçleri ülkede yardım faaliyetlerine imza atan kişi ve kurumlara da izin vermiyor. Bir yandan füzelerden kurtulmaya çalışan halk, diğer taraftan salgın hastalıklardan korumaya çalışıyor. İlaç üretiminin büyük bir bölümü iptal edilirken eczaneler ilaç talebini karşılayamıyor. Kırsal kesimlerde ise ağrı kesici bile bulunamıyor. Ülkedeki 520 ambulansın 385'i kullanılmaz hale gelmiş. 88 hastane büyük hasar görürken 23 hastane kapanmış. Bu gibi ağır şartlar halkı açlığa, akıl kaybına ve ölüme getiriyor. Elektrik, su, yakıt sıkıntısının yanında çarşıbanı, kızamık, kolera, çocuk felci ve tüberküloz gibi salgın hastalıklarda artış görülüyor. Yeterli donanımın sağlanamaması soğuktan ölümlere yol açıyor. İç savaşın başladığı günden beri 2 milyondan fazla Suriyeli dış ülkelere mülteci olarak gitmiş. 720 bin ile en çok mülteci barındıran Lübnan'da sağlık hizmeti yüksek ücrete tabi. Ayrıca kızamık salgını da Lübnan kamplarına ulaşmış durumda. Ürdün'de hastaneye başvuran Suriyeli sayısında ise son 5 ayda %250'lik bir artış görülmüş. Kamplar dışında cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta sayısında ise %600'lük artış gözlenmiş. Suriye'deki bu insanlık krizinin içeriden bir isimle telefonumuzun diğer ucundaki Suriye Türkmen Cephesi Meclisi Başkanı Sayın Samir Hafız Bey ile konuşacağız. Samir Hafız Bey.
Benim, evet buyurun.
Programımıza hoş geldiniz Erkam Radyo'da. Öncelikle Suriye Türkmen Cephesi Meclisi Başkanı Sayın Samir Hafız Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Rahatsızlığınıza rağmen bizleri kabul ettiğinizin çok teşekkür ediyoruz. Buna rağmen yayınımıza katıldınız. Samir Bey, Suriyeli Türkmenlerin karşıya karşıya olduğu sıkıntıların neler olduğu konusunda değinmenizi isteyeceğiz ama öncelikle isterseniz genel anlamda Suriye'de yaşanmakta olan insani krizin boyutları hakkında dinleyenlerimizi bilgilendirmenizi istirham edeceğiz. Gerçekten de korkunç haberler yansıyor yazılı ve görsel medyaya. Genel olarak Suriye'de her geçen gün birazcık daha derinleşen insani krizin boyutları konusunda bizleri ve dinleyenlerimizi aydınlatır mısınız? Nasıl bu tablo hakim Suriye'de savaşın derinleştiği noktalarda?
Önce ufak bir şey düzeltmek istiyorum. Ben meclis başkanıydım ama istifa ettim bir müddet önce. Evet. Başka yoğun işlerimiz var. Hem Türkmen sahasında hem Suriye sahasında. Bu tamam. Tabii şimdi sorduğunuz soruyu da 3 senelik bir büyük bir sıkıntı, bir azap, bir kötü bir durumdayken kısa bir zaman içinde anlatmak zor, ama size geriden döneyim. Lütfen. Düşünebilir misiniz, Homs'ta ve Yarmuk kampında, Homs'ta aşağı yukarı 12.500 kişi, Yarmuk'ta aşağı yukarı da 7-8 bin kişi, son günlerde artık kedi ve fare yemeye başladılar. Ot da kalmadı, çünkü otu almak için şehrin etrafına çıkınca piski nişancılar yaşlı bakmıyorlar. 5-6 yaşındaki çocuğu da vurdular. Bir dedeyle, bir nineyle, bir torunları toplamaya çalışıyorlardı otları da. Onları da vurdular. Ben burada size anlatayım. Anlatırken bu ister Suriye'deki Türkmenler, ister Suriye halkı için büyük bir musibetin içindeyiz. Dünyada, tarihte öyle bir olay olmadı. Bir devletin kalkıp da halkını varillerle ve geçen gün ilk defa napalmla ve fosfor bombalarıyla, Scud füzeleriyle bunlara bombalıyor, sebebi çünkü askerleri artık bunu yapmak istemiyorlar. Artık askerler de 189 bin asker kaçmış firar Suriye ordusundan. Herkes artık bunun bir gereksiz olduğunu, sırf bir aileyi korumak için 30-40 seneden beri bu aileyi babadan oğula, oğlana, oğuldan da toruna geçmek için öyle uğraşan bir aile. Suriye halkı artık bunu istemiyor. Normal bir herhangi bir devlet dünyadaki insanlar gibi yaşamak istiyordu. Bunun önünde bir 10 ay kadar hiç başka bir hürriyet sözünden başka bir şeyi söz etmeden ve günde muntazam olarak 20 kişiyi onlar öldürdükleri halde Suriye halkı bir sopa bile tutmadı. Ama kendini korumak için sonunda, yani altını üstünü satarak bir tüfek alabildik. Tüfek dediğimiz şey $100, $200 fiyatı $1,500 ödeyerek biz ancak ayakta durabildik. Ona rağmen Rusya arkasında, İran arkasında, Hezbollah arkasında olmalarına rağmen 40 binden fazla yalnız Irak'tan gelmiş kişiler sırf bu rejimi korumak için, ona rağmen hala Suriye'nin 1/3 elinde değildir. 1/3 başka bir kişi tabii ve aşıyor. Yeni bir şey bize, bir IŞİD'i soktular. IŞİD'in içinde bir sürü sıkıntılar yarattılar. Düşünebilir misiniz, IŞİD'e yolladığımız kişiler bıçakla kesiyorlar. Bunlar esir değildir. Bunlar yalnız gidip görüşmek isteyenler. Bu böyle bir devletin, böyle bir rejimin bıçakla kesiyor. Çocukları zevkle, geçen gün bir video seyrettik. Çocuk diyor ki, amca beni öldürecek misin? Geliyor adam, kasap gibi geliyor üstüne. Yok oğlum diyor, seni öldüreceğim, acıtmayacağım diyor. Çocuk 8 yaşında. Düşünebilir misiniz videoda? Ve geliyor yanına adam, zannediyor ki çocuk onu bir kurşunla öldürecek. Çocuğu yatırıyor yere ve bıçakla kesiyor. Bunun inanılmaz bir şey bu. Artık bunu tarihte öyle bir olay olmadı. İnsan öldürüyorsun ama çocukları niye kesiyorsun? 10 bin çocuk var 10 yaş altında Suriye'de tutuklu. Benim bildiğim daha büyük bir rakam, ama 10 bin itiraf ettiler. Düşünebilir misiniz bunlar niye tutuklu? Efendim bunlar karşı olanlara casusluk yapıyorlarmış. Düşünebilir misiniz? Daha dünyada olacak bir şey değil bu. Çocuklara neleri var ki bunları çocuklardan intikam alıyorlar? Tabii bunu söylerken bunun içinde Suriyeliler var, bunun içinde Arap var, bunun içinde Kürt de var, bunun içinde Türkmen var. Türkmen, biz Suriye'nin içinde yaşadık. Biz ta Abbasiler zamanından beri en önemli yerlerde kaldık ve Suriye'yi korumak için 3,5 milyon Türkmen var. Bu Türkmenler 5-6 yerde dağınık. En fazla Halep ve kuzeyinde, bir de Homs'ta. Duydunuz hep Bab Amru. Bab Amru yerle bir oldu. Homs'un 70'i artık şehir değildir. Orada Türkmenleri sırf yollarını kesiyor diye güneyden kuzeye kadar, yani Şam'dan ta Homs'tan ve Türkiye sınırlarına uzanan bir yoldan onları uzaklaştırmak için yapmadıkları kalmadı. Oradaki Türkmenlerin diyebilirim ki %90'ı hepsi göç etti. 19 gün, 20. gün Zara köyümüze napalma vurmaya başladılar. Zara kasabasının 7 tane köy etrafında Türkçe konuşan köyler bunlar. Hepsini bunlar varillerle değil, yalnız bıçaklar da bunlar. Varil o, attıkları yerler daha fazla yoğunluk olan insan ve binaların bulunduğu yere varil atıyorlar. Çünkü varil bir hedef değil, öyle atılıyor helikopterden. Nereye gelirse gelsin. O ancak yoğunluk olan yerlerde atıyorlar. Bir varil içinde 20 ile 100 kilo arasında patlayıcı koyuyorlar. Patlayıcının yanında çivi koyuyorlar. Yani bakmıyorlar, artık bir delirmiş bir rejimdir. Bu delirmiş rejimin sonu, tabii Allah cezasını verecek ama Suriye'nin halkında artık bir şey güç kalmadı. Bir hal kalmadı. Savunacak, bakınız bizim Türkmen bölgesinde gençler toplanıyorlar ki köylerimizi korumak için. Gençlerin %25'inde ancak silahı var. 5 Türk lirasını ödüyoruz bir kurşun, bir mermi almak için. Biz burada bilhassa şimdi bakınız 2 günden beri bu bombalardan dolayı ve köylere vurulduktan sonra bu Cerablus'un kuzeyinde, Halep'teki kuzeyindeki Türkmen köyleri, dün bana telefon geliyor, diyorlar ki 28 bin Türkmen kapıda Türkiye'ye sığınmak istiyorlar. Biz Türkmenlerin Suriye'den çıkmalarını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Suriye'den, bizi Suriye'den silmek istiyorlar. Gelecek, şimdi en büyük korkumuz Bayır Bucak'ta. Bayır Bucak kısacık bir yer ama, küçük bir yer ama çok önemli bir yer. Bayır Bucak bölgesini korumak için silahımız adam akıllı yok. Yani bir asker bir çatışmaya gireceği zaman 200-300 mermisi olması lazım. Bizimkilerde 20 mermi bile yok. Bu dram yaşıyoruz. Yani Suriye'deki öldürme dramı mı, kesme mi dramı, yoksa halkı aç bırakma dramı, bu inanılmaz bir olay. Ama bunu çok büyük bir dünyayı duyurmak gerekiyor. Dünya bunu duyuyor ama herkes kendi çıkarı peşinde.
Evet. Bu noktada dünya bizi duymuyor diyorsunuz. Malum Batı dünyası genelde hep Esed giderse yerine kim gelecek sorusunu gündeme getirerek bir takım çekinceleri dile getiriyor. Suriye'de yaşanan vahşete bir anlamda seyirci kalınıyor Batı tarafında. Öncelikle Batı'nın bu kaygısına nasıl baktığınızı öğrenmek isteriz. Ardından da Suriyeli Türkmenlerin Esed sonrası Suriye ilişkin ne gibi çekinceleri var? Sorumuzu cevaplandırmanızı istirham etsek.
Şimdi ben önceki sorunuza bakalım. Önceki sorunuz dünya nasıl bakıyor? Esed'in arkasında kimler gelecek diye konu. Bunlar o sorular soruluyor. Size söyleyeyim. Kaçmış olan 100-200 bin asker, bunlar yeniden asker oluyorlar. Kaçmış olan 6000 tane yüksek subay, onlar geri dönecek. Veyahut kaçmış olan 7500 civarında at subay, onlar geri dönecek. Bırakmış olan çok kişiler var. Devlette çalışan, emniyette çalışan, gümrüklerde çalışan, öğretmenler, doktorlar, hepsi kaçmış. Hepsi bunlar Suriye'ye geri dönecek. 2-3 bin kişinin eğer dışarıdan gelmiş ve eline silah tutmuşsa uzun vadeyle bunlar yok olur. Suriye kendini çok çabuk toparlar. Ama Türkmenlere gelince, Türkmenler biz istediklerimizi, ekstra bir şey, fazla bir şey istemiyoruz. Biz Suriyelinin, her Suriyelinin istediği gibi isteklerimiz aynı. Tabii şimdiye kadar mesela Homs'ta Türkçe konuşanı tutukluyorlardı. Türkçe konuşturmuyorlardı. Bunun biz bu serbestliği isterken, hani devlet de bizim yerimiz değil. Esasında kim en değerli kişiler Suriye'de yerini tutacak, ister Türkmen olsun, ister Suriye Arap olsun, Türkmenler ve Suriyeler birdir. Biz ayrı bir azınlık da değiliz. Çünkü 3 milyon Suriye'nin Halep'inde, Şam'ında, Golan Tepelerinde, Homs'ta, Rakka'da, Lazkiye'de, her yerde Türkmen var. Biz tabii kendimiz ileride istediğimiz okullar açacağız. Bize kimse engellemez artık. Biz Türkçe'de eğitim göreceğiz. Biz Türkiye'yle, belki bu musibetten sonra Türkiye'yle daha fazla alışveriş yaptık. Daha fazla iç içe olduk. Birbirimizi daha fazla tanıdık. Birbirimizi daha fazla sevdik hatta diyebilirim. Sayın Dışişleri Bakanı'na bir Türkmen demiş ki, biz namaza kalktığımız zaman sırtımızı Türkiye'ye, kıbleye dönüyoruz. Yani bu Türkmenlerin zaten bu bütün amaçları, yerimizden çıkmak istemiyoruz. Biz köylerimizde, yerimizde, arazimizde, imalat hanelerimizde veya fabrikalarımızda ayrılmak istemiyoruz. Bugün bana telefon geliyor. çok saydığım bir kardeşimiz doktor. Diyor ki ben Türkiye'ye bırakayım, Laski'ye döneyim, muayenehanemi açayım. Oradaki Türkmenlere kimse bakmıyor. Ben her tehlikeye kabul ediyorum. Gideyim de Türkmenlere doktorluk yapayım. Orada kalanlar için. Onun için yani biz kendimizi ne bir ayrı bir devlet kurmaya düşünüyoruz Kürtler gibi. Biz Suriye'ye, eski Suriye gibi. Tabii eski derken yani Hafız Esad'ın veyahut da rejiminin değil. Biz gerçek bir demokrasi içinde yaşamak istiyoruz. Gerçek bir mücadele vereceğiz. Biz hiçbir zaman kendimizi ayrı tutmadık. Hep aynı şey, aynı yaşam içinde, aynı şartlar altında yaşamak istiyoruz. Türkmenler hiçbir zaman ne ayrılıkçı olduğu, ne de kendilerini üstün gördüler. Her ne kadar Suriye'yi korudular, her ne kadar Osmanlı'yla beraber Suriye'ye 500 sene hakim olan hiçbir zaman bunun üstünlük, kendimizi üstün koymadık. Biz herkes gibi davrandık.
Sayın Samir Bey, kriz öncesi Suriyeli Türkmen nüfusun ne orandaydı Suriye'de?
Şimdi bakın, resmi bir çalışma yapıldı. Kriz sırasında resmi çalışma dışarıdan oldu. 2,5 milyon tespit edildi. Bize göre 3,5 milyon ama devlete göre 50 bin. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek çok önemli. Suriye'ye döndüğüm zaman ben 2006'da Suriye'ye döndüm. Ve Suriye'ye döndüğüm zaman yanımda çiftlik kurdum. Çiftlikteki çalışan gençlere adlarını yazmaya istedim ki hani kimlikleri. 18-20 kişi yazamadı adını. Şaşırdım, neden yazamadınız? Dediler ki biz yazamıyoruz. E neden? Okumadınız mı? Evet dediler, ilkokulu okurduk. Peki o ilkokulda çıkan talebe adını yazamaz mı dedim. Yazamamışlar. Meğer ki Suriye rejimi Türkmen köylerine bir ambargo uygulamışlar. Hocaları bir gittim, 3 okulu 3 ayrı günde oturdum, uzaktan seyrettim. Hocalar 10-10.30'da geliyorlar. 11'e yakın zamanda çocukları topluyorlar. Topladıkları zaman güya bir eğitim veriyorlar. Böyle bir de azarlamayla veriyorlar. Türkmenlik azarlaması. Yani siz Türkmensiniz, siz bilmem nesiniz, yaramazsınız işe, bir şey yapamazsınız der gibi. Ondan sonra saat 45 dakika sonra hepsi hocalar çıkar çünkü otobüs onları alacak, kötü götürecek. Yani oradaki ümmi gençleri ben 20 bin üstünde tespit ettim. Bunlar ne oluyorlar? Bunlar tahminle dediler okuyoruz. Hani Halep yazısı tahmin ediyoruz. Veya Laski yazısı bir yerde yazılmışsa hani okla tahminle okuyoruz. Bu bakın bu işte bu rejimin yaptığı en büyük zarar kültür ve eğitimsiz bırakmış bir topluluğu. Oradaki büyük büyük kaybımız var. Yoksa Türkmenler bakınız yemiyorlar, içmiyorlar, çocuklarını Laski'ye kadar veya başka şehir, ana şehire yolluyorlar ve imkan çok kötü imkanlar altında yolluyorlar ki sırf ailenin 10 kişisi birisi okusun diye. Ona rağmen İstanbul'da ve yalnız Laski'den Bayırbucak'tan 200 doktorumuz var. Bunlar ancak sıyrılıp Türkiye'ye gelip burada okudular. Amaç dönmektir. Amaç orada yaşamak. Amaç memleketimizi geri almak ve amaç bir haysiyetli bir hürriyet içinde yaşamak bu rejime karşı.
Sayın Samir Bey, Türkmenlerin sesini duyurma noktasında bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? Daha fazla neler yapılabilir bu anlamda Suriyeli Türkmenlerin sıkıntılarını duyurma noktasında?
Aslında Suriye Türkmen noktasında Türkiye biraz daha fazla bir önem vermesi lazım. Sebebi şu. Şimdi Türkiye diyor siyasetinde biz ayrım yapmıyoruz diyorlar. Yani herkesin kim muhtaç olduysa ona biz insani destek veriyoruz diyorlar. Bu Allah razı olsun büyük bir erdemliktir. Büyük bir olay bu bize gelen destek. Ama Türkmenlerin bugün zayıf düştükleri bölgelerde eğer ellerinden alınırsa bu söylediğimiz IŞİD veyahut ilerisi için bir rejimin Türkiye ile burun buruna gelecekler. Bir tarafta PKK'nın desteklediği PYD'nin Kürt bölgesindeki Kürtlerin %90'ı onları desteklemiyor ama onlar askeri üstünlüğü var. Diğerlerde Türkmenleri hep bakın Resulayn'den ta Elzaz'a kadar eğer IŞİD'in elinde kalırsa o zaman Türkiye'nin bu konuda yalnız herkesi kampa almakla bence yetmez. Kamptakileri eğitmek lazım, kamptakileri hazırlamak lazım. Kamptakilerin amacı böyle bir oturup da yemek yemekle ve kalmakla değil, amaçları Suriye'ye dönüp de Suriye'yi yeniden içinde olup da yeni kuruluşu için, yeni dirilişi için herkesin bir rolü olması lazım. Mesela geçenlerde ben rica ettim ve çok memnun oldum Sayın Dışişleri Bakanı'ndan Türkmen talebelerine bir öncelik tanınsın. Benim okuduğum zaman Türkiye'de Kıbrıslı gençler kardeşlerimize, benim sınıf arkadaşlarım puansız alınıyorlardı. Ben dedim ki bunlar puanla bakmayın, yeter ki imtihanı geçsinler. 3 sene kamplarda yaşıyorlar, hepsini üniversiteye alın. Ona rağmen yine de 20-30 kişi şimdi elleri sallanıyor ve girmiyorlar üniversiteye. Puanları tutmuş ama yeteri kadar değil. Bunun Türkmenlere böyle bir özel bir ayrı bir şey yapmak gerekiyor. Türkçeleri iyi ama konuşuyorlar ama yazamıyorlar. Yazdıkları zaman çok çabuk öğreniyorlar. Çok da kabiliyetliler. Onun için biz bu Türkmenler yeni bir Suriye için buradan daha fazla üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde daha fazla yoğunluk vermemiz lazım. Ben eğitim üzerine çok duruyorum. Çünkü bir halkı, bir milleti eğitmekle adam olur. Eğitim gören herkesi Türkiye'ye, Suriye'ye döndüğü zaman hem Türkiye'ye büyük sempatisi oluyor, hem Türkiye'de artık bağlantısı oluyor, hem de Suriye'de artık yeni bir Suriye'ye büyük bir katkısı olur Türkmenlerin. Bana kalırsa en fazla büyük bir ihtiyaçlarımızdan biri yalnız gıda değil, bizi, bütün gençlerimizi, hepsi üniversiteye alınması lazım. Puanları yeter ki %50 puanları geçmiş olanları, bugün 30-40 gencimiz sokakta dolaşıyorlar, alınmadılar gereksiz bir şekilde.
Evet. Samir Bey, genel anlamdaki Suriye krizine dönecek olursak belki son sorum olacak size. Malum Cenevre 2 konferansının ilk bölümünden bir sonuç çıkmadı. Konferansın ikinci bölümünden de bir sonuç çıkacağına dair umutlar son derece az. Suriye'de çözümün nasıl gerçekleşebileceği konusunda sizin öngörünüzü öğrenmek isteriz.
Benim için Cenevre 2'nin başlanması bir başlangıçtır. Her ne kadar hiçbir şey elde etmediysek ama bir nebze o kadar başlamak bir adım ileri almış olur. Bakınız o kadar uğraştık. Görüşmelerin içinde geçerken 1900 şehit verdik. O sırf bu o arada. Ama Suriye halkı pek fazla bunun farkında değil fazla. Cenevre'den bir beklentisi yok çünkü devleti, rejimi güvenmiyorlar. Rejim bir uzatmaya gidiyor. Rejim bir bakın diyor ki yeterli değildir, fazla heyetleri artırsın. Bu sırf vakit kazanmak için. Başka bir şey değildir. Bu tamamen bir taktiktir. Ama başlamak için çok iyi bir şekilde başlanmış. Her ne kadar daha fazla Berlin'de bir yeni bir gizli görüşmeler yapıldıysa da yine de benim için bir başlangıç. Bundan vazgeçmemek lazım. Üstüne de gitmek lazım. Daha fazla ancak o şekilde. Ama Suriye için geleceği ne gösterir? Orada çok belirsizdir çünkü Rusya'nın bütün ağırlığı hala rejimde. Tabii şimdi yeniden duyduğumuz kadarıyla İran da katılacakmış Cenevre görüşmelerinde. Bu gizli bir görüşmeler başlamış ve katılacak. İran aslında Suriye rejimiyle beraber, çünkü onlar bir barışçı değil savaşçı bir şekilde girmişler. O yüzden ama ona rağmen artık her şeye rağmen evet diyoruz ki artık Suriye'ye bir şekilde bir çıkış yolu. Ufak düşünebilir misiniz? Bu kadar görüşüldü. Daha bugün Homs'un eski mahallesinden çıkamak isteyenleri ilk defa izin vermişler. Ona rağmen yine de uzun menzilli silahlarla vurulanlar var.
Evet. Samir Bey, son olarak mikrofonumuz aracılığıyla Türk halkına ulaştırmak istediğiniz mesajınızla mülakatımızı sonlandıralım.
Yani eğer bir Suriyeli olarak, bir Türkmen olarak, bir kişi olarak Türk halkına büyük büyük bir borcumuz var, büyük bir hayranlığımız var, büyük bir teşekkürümüz var. Allah razı olsun diyebiliriz. Ama bilsinler ki Suriye'nin geleceği Türkiye ile bağlıdır. Orada çok önemli. Zannetmeyin ki bu fitne yalnız Suriye'de kalacak. Bu fitne sıçratmak için herkesin elinden geliyor. Onun için Türk halkı hassaslığını, Türk halkı bilgilendirmek gerekiyor ki Suriye'de gerçekten ne oluyor. Bir de Türk halkı, oradaki kardeşleri var. Orada 3 milyon Türkçe, rahatlıkla 3,5 milyon Türkçe benden daha iyi konuşanlar var. Bilsinler ki orada kardeşleri var. Gözleri Türkiye'de ve tek amaçları Türkiye'de kalmaktan daha fazla, bütün amaçları Suriye memleketi. Onun için Türk halkından biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Biz buna karşı dünyada karşılığını veremeyiz. Allah en büyük lütfu Türkiye'ye de olsun istiyoruz ki ve Allah bütün Müslümanları da korusun.
Evet, Suriye Türkmen Cephesi eski meclis başkanı Sayın Sami Hafız Bey, çok teşekkür ediyoruz. Dileğimiz, evet, niyazımız Suriyeli tüm kardeşlerimizin acılarının bir an önce son bulması, özgür bir, evet, Suriye'nin en yakın zamanda tesis edilmesi. Tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim, değerli katkılarınızdan dolayı.
Söylediğiniz için sağ olun, Allah razı olsun.
Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da haftanın dış politika gündemini değerlendirdiğimiz Dünya Gündemi programımızın ilk bölümünün böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programında sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın İkinci bölümünde Yemen'e uzanacağız. Basınımızda kendine yeteri kadar yer bulamayan Yemen'de neler olup bittiğine bakacağız. Yemen'de her zaman sert olan siyasal iklim, Ali Abdullah Salih'i iktidardan indiren ayaklanma sonrasında da yumuşamış değil. Salih'in istifasıyla göreve gelen eski yardımcısı Mansur Hadi, ülkenin dört bir yanında kimi zaman benzeşen, kimi zaman ayrışan taleplere sahip gruplarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Malum 1990'da Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesiyle bugünkü Yemen haline gelen ülke hemen 4 yıl sonra kısa süreli de olsa bir iç savaşa tutuşmuştu. Savaş güneydeki ayrılıkçı grupların yenilmesiyle son buldu. Arap Baharı arifesinde ise bu kez ülkenin kuzeyinde Şii Husiler hükümetle çatışmaya girdi. 2009'da yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi öldü, 250 binden fazla kişi evinden oldu. Mansur Hadi bugün hem bu iki grupla hem de El-Kaide bağlantılı gruplarla mücadele ediyor. Üstelik bu mücadelenin uluslararası boyutu var. Orta Doğu'nun tamamı gibi Yemen'de Suudi Arabistan ile Irak'ın rekabet sahası. Ülkede sayıları 185'i bulan aşiretler de Hadi için ayrı bir sorun. İrili ufaklı bu aşiretler zaman zaman yönetime, zaman zaman birbirleriyle yaklaşıp uzaklaşıyor. Mart 2011'de Körfez ülkelerinin arabuluculuğuyla başlatılan ulusal diyalog arayışı rotasını federal bir Yemen'e çevirmiş durumda. Geçen yıl sonunda ulusal diyalog konferans üyeleri ve Mansur Hadi nihai bir belge olmasa da ülkeyi federal yapıya sokacak metni imzaladı. Ama metne muhalefet de var. Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi başkanlığında federal sisteme geçiş amacıyla oluşturan kurul ülkenin 6 bölgeye ayrılmasına karar verdi. 4'ü kuzeyde, ikisi güneyde olmak üzere Yemen'i 6 bölgeye ayrılması kararı ayrılıkça güney hareketini temsil eden üye dışında tüm üyeler tarafından onaylandı. Neden böyle bir karara gidildi? Bu karar Yemen'de dengeleri nasıl etkileyecek? Yemen'in geleceğine rehin alan en temel faktörler neler? Mezhebi değerler Yemen'de iç çekişmenin, hatta savaşların ana kaynağını mı oluşturuyor? Bu ve benzeri sorular muvacehesinde Yemen'de son dönemde olup biteni bölgeyi yakından takip eden gazeteci Sabahattin Aslan Bey'den dinleyeceğiz. Alo.
Buyurun.
Sabahattin Bey.
Buyurun.
Merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bizlere vakit ayırdığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sabahattin Bey, malum Arap Baharı'nın önemli duraklarından biriydi Yemen. Yani sizinle, evet, Arap Baharı'nın diğer duraklarına nazaran biraz daha geri planda kalmış gözüken Yemen'de olup biteni konuşmak istiyoruz. En azından bizim kamuoyumuzda durum böyle. Yemen'de neler olup bittiğini medyamızda yeteri kadar yer bulmuş değil ne yazık ki. Bunun nedenleri olarak birkaç sebep sayılabilir. Belki en önemlisi bu anlamda uzman gazetecilerin sayısının azlığı önemli bir etken diye düşünüyorum acizane. İsterseniz sözü fazla uzatmadan hemen mülakatımıza girelim. Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra Yemen'de neler yaşandığını kısaca özetlemenizi isteyerek başlayalım söyleşimize. Ardından Yemen konusunda daha detay konulara geçebiliriz.
Şimdi eski Cumhurbaşkanı tabii aslında eski Cumhurbaşkanı'nı Amerika ve Suudi Arabistan gitmesini istemedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'de büyük çalışmaları var. Gelecek için de büyük hedefleri var. Özellikle petrol ve doğalgaz Suudi Arabistan'ı korkutuyor. Çünkü petrol ve doğalgazın bir kısmı Suudi Arabistan'da çıkan petrol ve doğalgazın önemli bir kısmı aynı zamanda sınır Yemen sınırında çıkıyor. Ayrıca ciddi rezervlere de sahip. Bu nedenle Suudi Arabistan Yemen'de Ali Abdullah Salih'i satın alarak bir müddet durdurmuştu. İşte petrol çıkartılması vesaire. Avrupa ile Amerika'da hem yeraltı zenginliklerinin hem de işte İslam dünyasında bir güç, blok güç oluşturulmasının önünü almak için Yemen'de Ali Abdullah Salih'in bu diktatör yapısını uzun bir süre muhafaza etti. Onunla da kalmadı. Yemen'in ordusuna paralel bir ordu oluşturdu. Yemen polis teşkilatına paralel bir polis teşkilatı oluşturdu. Ki eğer ileride bir ayaklanma olursa bunu durdurabilsin bu yapıyla. Ama bunda başarılı olamadılar. B planları var mıydı? Batı'nın B planı da vardı. B planda da eğer Ali Abdullah Salih başarısız olursa yerine geçecek hem ıslahın içinden, ıslahı anlatalım, ıslah partisi Muhammed Yedumi'nin şu anda yönetiminde. Aslında ıslah partisi bugünkü ihvana benzer bir teşkilat ve başlangıçta da gerçekten o amaçla kurulmuş. Başta Abdülmecid Zindani'nin önderliğinde, manevi önderliğinde kurulmuş ıslah hareketiydi. Sonra partiye dönüştü. Bu partide başta parti ıslah partisi olmak üzere diğer partilerin içinde de Islah Partisi'nde liberal İslamcı ve diğer partilerde liberal veya liberal solcu olmak üzere bazı şahıslar üzerinden bazı kurumlar oluşturdu. Bu kurumlarda mesela Tevekkül Kerman gibi şu anda ismini sayamayacağım çok sayıda kimse var. Bunları burada ıslahın içerisinde İslamcı liberal, hem İslamcı görünür çünkü İslamcı görünmezseniz Yemen'de hiçbir şey yapamazsınız. İslamcı liberal bir anlayışa sahip insanların işte Batı'nın ileride eğer Ali Abdullah Salih giderse yeni bir yönetim oluşturabilecek bir altyapı da hazırladı tabiri caizse. Eğer o giderse B planını devreye sokacaktı. Tabii Ali, dinliyor musunuz?
Dinliyorum tabii.
Ali Abdullah Salih tutamadılar. Tutamayınca başta biliyorsunuz Ali Muhsin'in önderliğinde ve El Ahmer ailesinden Hümyer El Ahmer veya Hamid El Ahmer'in önderliğinde Şeyh Abdülmecid Zindani ve kabile reisleriyle büyük alimlerin desteğiyle halk ayaklanmayı başardı. Halk ayaklanması aslında alimlerin ve gerçekten sünni sağlam kabile reislerinin yardımıyla başarıya ulaştı diyebiliriz.
Yani bugün gelinen nokta itibariyle Arap Baharı süreci Yemen'e bir şeyler kazandırdığı söylenebilir mi? Yani bir başka deyişle Arap Baharı'nın Yemen'e bahar getirdiği söylenebilir mi? Bugün
şimdi,
itibariyle.
Yani bahar getirdiğinden ziyade onu şöyle anlatırsak daha iyi olur. Şimdi aslında başlangıç olarak iyi gitti ama ondan sonra yapılması gereken, ki halk da bunu istiyordu, yönetim halk tabanları ve işte Yemen'in ileri gelenleri de hemen seçime gidilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Tabii ülkeyi istikrarsızlaştırarak bir nevi milli diyalog sürecini başlattılar. Bu Yemen'in aslında geleceğinin yıkımına neden olacak bir başlangıçtı. Oysa yapılması gereken seçime gitmekti. Seçimde de çıkan parti yönetime geçecekti. Yani seçimde de benim tahminime göre Islah Partisi %50-60 arası bir nevi Raşid El Ghannouchi'nin nahtası gibi bir oy potansiyeline sahipti o zaman. Ki şu anda %30 bile alamayacağını düşünüyorum.
Neden?
Çünkü çok itibar kaybetti. Nedeni dediğim gibi yani Yemen halkı cahil ve fakir olmakla birlikte dini duyguları oldukça güçlü, çok güçlü bir millet. Yani bu güveni, özellikle şeriatı, şeriat yönetimini isteme konusundaki güvenini kaybetti halk nezdinde.
Evet.
Bizde çok spekülatif çalışmalar yapıldı. Peki ondan sonra ne oldu? Yani bu tabii milli diyalog sürecine girildi. Milli diyalog sürecinde Yemen'de 550 yanılmıyorsam delegenin oluşturduğu bir milli diyalogdan bahsedildi. Bu milli diyaloğa aşağı yukarı %9'luk zannediyorum 50'ye yakın veya 45 mi 50 arası Islah Partisi partisinden delege verildi Islah Partisi'ne ki yani benim tahminime göre en az 150 delegesi olması gerekir. Yedumi'ye bu sorulduğunda ki ben de Yedumi ile görüştüm.
Evet.
Bu sorulduğunda Yedumi dedi ki biz fedakarlık yapacağız. Herkes katılsın. Ama herkes dediği mesela öyle kimseler var ki halk nezdinde değil %1, binde birlik bir ne potansiyeli var ne değeri var ne Yemen'i temsil edecek bir şeyi var. Yani gücü var. Öyle evet. Kimselere, öyle gruplara 5'er, 10'ar, 20'şer şey verildi. Sandalye verildi. Mesela en son bu siyasi sürece Rusileri de kattılar. O
evet.
Da milli diyaloğa katıldı.
Hı hı.
Yani milli diyalog kısacası ülkeyi bütünleştireceğini şu anda çıkan sonuca göre biz başlangıçta ülke ikiye bölünecekti. Gayri resmi olarak ikiye bölünecekti.
Altı bölgeye neredeyse.
Bir yapıya gidecekti. Ama şu anda gördüğümüz ülkeyi altı bölgeye ayırdılar. İç işlerinde bağımsız, hatta merkezi hükümete sormadan iç işlerinde dış ülkelerden herhangi birisiyle anlaşmalar yapabilecek böyle garip,
evet,
yarı bağımsız altı bölge çıktı.
Bu karar Sayın Sebahattin Bey, bu karar Yemen'deki siyasi dengeleri ne yönde etkileyecek? Sizin öngörünüz nedir?
Yani şimdi şunu çok açık ve net söyleyelim. Yani bu oyunu ben Yemen'i şu ana kadar hiç yazmadım. Ama birkaç yazımda Mısır'ı ele alırken değindim. Şimdi aslında Yemen'de olanlar Türkiye'ye de benziyor. Mısır'a da, Lübnan'a da benziyor. Bir defa Yemen'de Amerika Husileri çok açık bir şekilde destekliyor. Husiler biliyorsunuz terörist bir örgüt.
Evet.
Yıllardır hatta Zeydilere karşı da savaş açmış. Zeydilerin de birlikte Husilerin mutlaka bitirilmesi gerektiğini söyleyen şeyleri var. Zeydi şeyhlerinin açıklamaları, beyanatları var. Ama tabii Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm bayraklarıyla dolaşan Husileri açık bir şekilde Amerika, Suudi Arabistan destekliyor.
Evet.
Körfez teşkilatı. Körfez'in ülkelerinin çoğu destekliyor.
Nasıl bir stratejiye yönelik bir destek söz konusu?
Yani desteklemesinin ötesinde belki Türkiye'de ilk defa benim söyleyeceğim bir şey daha söyleyeyim. Husileri Ali Abdullah Salih, ben şu anda isim de vermek istemiyorum. Birçok bazı ülkenin bazı stratejik kurumlarına yerleştirdiğini daha bir yıldır ben öğrendim.
Evet.
Çok önemli stratejik yerleri yerleştirmiş. Ayrıca Amerika'nın birçok ağır silah, füze, SCAD füzeleri dahil olmak üzere birçok ağır silahlarını Husilere verdiler. Şimdi yani bu şu anda Husiler devlet içinde bir devlet.
Evet.
Kendi vergilerini bulundukları o bölgede kendi vergilerini, elektrik, su dahil olmak üzere bütün vergilerini kendileri alıyor. Merkezi devlet diye bir şey yok. Rastgele diyelim ki Demmac'a saldırdılar. Bir bölgeye saldırdılar. O bölgenin hemen yakınında, hemen 5 kilometre yok. Ülkenin en büyük şeyi var. Askeri üssü var. Askerler kılını kıpırdatmadı.
Evet.
Yani orası benim gördüğüm kadarıyla şu anda ıslah bu süreçte gerçekten iflas etti. Hem ahlaken hem siyaseten iflas etti. Muhammed Yedumi'nin önderindeki Islah Partisi.
Evet.
Yanlış bir sürece götürdü ülkeyi. Yani ıslah karşı çıkabilirdi. Karşı çıkmadı. Ve bu karar tabii anayasa hazırlandı ve şimdi halka icbar edilecek. Evet. Aynen Mısır'da olduğu gibi halka icbar edilecek ve kabul ettirilecek. Evet. Bundan sonra seçime gidilse de seçime 6 bölgeli içlerinde bağımsız kendi işte silahlı paramiliter silahlı güçlerinin de olduğu, bunun da kabul edildiği bir ülke.
Evet.
Yani Lübnan'dan çok daha kötü bir ülke olacak.
Evet. Yani Lübnan benzetmesi ne yapıyorsunuz? Yine bu bağlamda değerlendirelim. Ben de o noktaya gelmek istiyordum. Mezhebi bağlamda Yemen'i değerlendirelim. Mezhebi değerler Yemen'deki iç çekişmenin hatta savaşların ana kaynağını oluşturuyor denebilir mi?
Evet, tam ben anlayamadım. Ne bağlamda?
Mezhebi bağlamda ayrışma. Mezhebi bağlamda ayrışma. Yemen'deki iç çekişmenin ana kaynağını oluşturuyor denebilir mi?
Ya şimdi bir gerçeği söylemekte fayda var. Yani ben her yerde söylüyorum. Yani bu artık bilinen bir şey. Batı Sünni ülkelerde ki ben mesela Mısır'ın gideceğini çok net kaç ay öncesinden beri yazdım. Yani Mayıs'tan önce, Nisan'dan önce 2013'te yazdım. Haziran'da da yazdım. Ve Türkiye'nin de götürülmek yani hükümetinin işte götürülmesi için her şeyin yapılacağını, akla gelmeyecek birçok şeyler, senaryoların da olacağını söylemiştim ben. Yani benim bir görüşüm var. Bu görüş de bence şu anda geçerliliğini hala koruyor. Batı İran'la yani Körfez Savaşı'ndan beri anlaşmış durumda. Bu gizli bir anlaşma var aralarında. Sünni güçlü ülkeleri istikrarsızlaştırmak, zayıf Sünni ülkeleri de İran'a iltihak ettirmek veya İran'la birlikte yönetmek. Batı'nın İran'da ne menfaati var? Görünüşte düşmanlar mı? Düşman da olabilirler. Ama onlar için biliyorsunuz mezhep önemli değil.
Çıkar sözünüz.
Evet yani İran'da buna şu anda bu politikayı Suriye'de de görüyoruz. Yemen'de de görüyoruz. Milyarlarca doları Suriye'ye aktardığı gibi Husiler üzerinden Yemen'e de aktarıyor. Milyarlarca doları.
Evet.
Halkı satın alıyor. Değiştirmeye çalışıyorlar. Ve orada bazı Yemen'de bazı bölgelerde hem kantonlar oluşturmuş durumdalar Avrupa ile birlikte İran.
Evet.
Hem de bazı adalar mesela silah deposu haline getirilmiş durumda Kızıldeniz'de. Bunlar o bölgeyi evet. İyi bilenler biliyor. Yani ben şahsen Yemen'in Lübnan gibi olmasını istemem tabii de. Şu anda süreç çok daha kötü duruma giriyor. Yavaş yavaş iç savaşa girdi. Ki son zamanlarda kabileler ve alimler bu kararı istemediklerini, gerektiğinde savaşabileceklerini ima ettiler.
Evet. Yemen malum Suriye gibi, Lübnan gibi İran'la Suudi Arabistan'ın rekabetinin olanca hızla devam ettiği ülkelerden biri. Bu rekabetin özünde yatan sebeplerde neler var? Tahran, Riyad'ın Yemen üzerindeki bu bilek görüşünün Yemen'e bir faturası oluyordur mutlaka.
Bence rekabet yok şu anda. Bence Yemen çok iddialı bir söz olacak ama
evet.
Bence Yemen şu anda kuzeyini İran'a ve Batı'ya doğusunu da yani Hadramaut bölgesini güney diyorlar onlar. Yemen'in güneyini de veya güneydoğusunu da Suudi Arabistan'a paylaşmış durumdalar yani. Çünkü ben o bölgeyi de çok dolaştım yani. 10'dan fazla defa gittim oraya. Hadramaut bölgesi Yemen'in 1/3'üne yakın bir toprağa sahip. Ve bu bölgenin bölge halkı üzerinde de çalışmalar var. Yemen'in o bölgenin Suudi Arabistan'a halkının Suudi Arabistan'a bağlanması veya bağımsız bir ülke olması o bölge Yemen'in o bölge insanını rahatsız etmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Ali Abdullah Salih o bölgeye gerçekten zulmetmiş. Ben bölge halkına insanına sordum dedim peki Ali Abdullah Salih'i kim koruyordu? Madem Ali Abdullah Salih kötü Suudi Arabistan'a bağlanacaksınız. Onlar da şunu dediler yani Ali Abdullah Salih kim destekliyor dedim. Suudi Arabistan destekliyor. Siz de Suudi Arabistan'a bağlanmak istiyorsunuz. Bu nasıl çelişkidir? Yani çok çetrefilli bir siyaset. Ama Suudi Arabistan'la İran'ın, Suudi Arabistan zaten Batı ile beraber çalışıyordu. İran da çalışıyordu. Suudi Arabistan'la İran'ın da birlikte paralel bir politika izlediklerini artık net bir şekilde 3 seneden beri görüyoruz yani o bölgede. Onun nedeni de dediğim gibi karşılıklı menfaatler var. Mısır'da da biliyorsunuz bu Backblock hareketinin Lübnan'da eğitildiğini yazdık yani ve bunlar ispat edildi. Mısır'ı da devirenlerin kim olduğunu biliyoruz yani. Bunun içinde Batı, Körfez, Suudi Arabistan ve şey de var, İran da var. Böyle.
Evet, Sabahattin Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. İnşallah önümüzdeki programlarda sizleri tekrardan ağırlamak isteriz. Tekrardan teşekkürler.
Rica ederim. İyi günler
diliyorum. Kıymetli dinleyenler, gazeteci yazar Sabahattin Aslan Bey'in Yemen'e ilişkin bu değerlendirmeleriyle Erkam Radyo'da bir dünya gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada ülke tanıtımları köşemizi program partnerimiz Halil Kurt Bey'in Ümre ziyareti sebebiyle gerçekleştiremiyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.